Ayrım 7. Kamu Yönetimi. Sayfa 84. Ünite 7. İl Özel İdareleri ve Köylerin İdari ve Mali Yapısı. Yerel yönetim birimleri arasında, deyim yerinde ise varlığı ile yokluğu fark edilemeyecek konumda olan kuruluşlar il özel idareleridir. Merkezi yönetimin bir kademesi olan il, yetki genişliği ilkesine göre yönetilmektedir. Merkezi yönetimin taşra örgütü olan ilin en büyük mülki amiri, merkez tarafından atanan validir. Merkezi yönetim, iller üzerindeki denetimini hiyerarşik denetim esaslarına göre yapmaktadır. İlin ikinci yönü de 1982 Anayasası'nın 127. maddesine göre aynı zamanda yerel yönetim birimi olarak kabul edilmesidir. Merkezi yönetim, il özel idaresini idari vesayet yöntemiyle denetlemektedir. Fransa'dan departman sistemi örnek alınarak, İdari alanda başlatılan yeniden yapılanma arayışının en önemli yönü, eyalet sisteminin yerine vilayet sisteminin getirilmesidir. Vilayet ya da daha çok kullanılan ismiyle il, genel idaresi açısından merkezi yönetime bağlı ve onun taşra örgütünün bir parçasını oluşturmaktadır. İlin genel idaresi ile özel idaresinin iki ortak yönü vardır. Ortak yönlerden biri valinin hem il genel idaresinin hem de özel idarenin başı olmasıdır. Diğer ortak yön ise ilin genel idaresiyle özel idaresinin faaliyet alanlarının il sınırları içinde kalan bölge olarak saptanmış olmasıdır. Türkiye'de halen 81 il olduğuna göre 81 il özel idaresi bulunmaktadır. 6 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı kanun, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren sayıları 29'a çıkacak büyükşehir belediyelerinde il özel idarelerinin tüzel kişiliğini kaldırmıştır. Normal seçim tarihi olan Mart 2014'ten sonra il özel idarelerinin sayısı 81'den 52'ye inmiş olacaktır. İl özel idarelerinin yerel yönetimler içindeki ağırlığı 5'te 1 düzeyindedir. 22 Şubat 2005 tarihinde yukarıda belirtilen 1913 tarihli kanun yürürlükten kaldırılarak 5302 sayılı il özel idaresi kanunu yürürlüğe girmiştir. İl özel idareleri 3360 sayılı kanunda taşınır ve taşınmaz mallara sahip ve bu kanunla belirlenmiş sınırlı, özel görevleri yapmakla yükümlü bir tüzel kişi olarak tanımlanmışken, 5302 sayılı kanunda il halkının yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır. İl özel idarelerinin idari ve mali özelliğe sahip kurumlar oldukları ilk kez 5302 sayılı kanunla açıkça ifade edilmiştir. Türkiye'deki yerel yönetimler 1839'da Tanzimat Fermanı'nı izleyen dönemde ve esas itibariyle 1854'teki Kırım Savaşı sonrasında kurulmuşlardır. Batı'da bu niteliklere sahip yerel yönetimlerin 1789 Fransız Devrimi'nden sonra kurulmaya başlanmıştır. Türkiye'de ise yukarıdaki niteliklere sahip yerel yönetimlerin doğması Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlamaktadır. Osmanlı idari sistemi merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere iki kısımdan meydana geliyordu. Bu bakımdan taşra örgütü Beylerbeyi ve Sancakbeyi halindeydi. Beylerbeyi belirli bir bölge idaresinin başkanı durumunda olduğu gibi aynı zamanda sadrazamın da temsilcisiydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1854 öncesi sadece yerel hizmetleri görmekle yükümlü bir birim yoktu. Bunun nedeni Osmanlı İmparatorluğu'nun kendine özgü idari yapısı, toprak rejimi, maliyesi, vakıf düzeni ve kadılık kurumudur. Bu konudaki ilk düzenleme 1856'da İslahat Fermanı'nda yapılarak vilayet düzeninin oluşturulmasında önemli bir adım atılmıştır. Bugünkü il özel idarelerinin yasal temeli Tanzimat Fermanı'nın üzerinden 25 yıl geçtikten sonra 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile atılabilmiştir. Muhassallık meclisleri, diğeri de Tuna vilayeti uygulamasıdır. Muhassallık meclisleri, vilayet yönetimindeki ilk yerel kurul uygulamasıdır. Muhassallık kurumu bazı yazarlar tarafından Tanzimat'tan sonra eyalet yönetiminde Müslüman ve Hristiyan yerel nüfus gruplarının yönetime katılması ve yerel yönetim kurumlarının sınırlı bir anlamda ilk örneği şeklinde nitelendirilmiştir. Vilayetlerin özel bir yerinden yönetim birimi haline getirmeleri yasal yönden ilk olarak 1876 tarihli anayasa ile kabul olunmuştur. İl genel idaresinin başı olan vali aynı zamanda il özel idaresinde yürütme organıdır. Bugün ülkemizde 81 ilde 81 il özel idaresi bulunmaktadır. İl genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarının ilanını izleyen 5. gün kendiliğinden toplanır. Meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis Başkanlık Divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır. İl Genel Meclisi'nin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İl Özel İdare ile ilgili olarak yapılan en önemli değişikliklerden birisi de meclis başkanının meclis üyeleri arasından seçilmesidir. İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisi'nce belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde muhtat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok 20 gün, diğer toplantıların süresi en çok 5 gündür. İl Genel Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 4'te 1'inden az olamaz. İl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç 5 gün içinde valiye gönderilir. Vali hukuka aykırı gördüğü kararları 7 gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşmek üzere İl Genel Meclisi'ne iade edebilir. İl Genel Meclisi bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe ile imar ve bayındırlık komisyonları en çok 7 kişiden meydana gelir. İl Genel Meclisi her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresini bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3'ten az 5'ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. İl Genel Meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yoluyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. İl Genel Meclisi üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. İl Genel Meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. İl Genel Meclisi kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa, il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilir. Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenir. İl encümeni, valinin başkanlığında İl Genel Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 5 üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur. Encümen haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Vali kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerini yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte 10 gün içinde başvurur, itiraz Danıştay'ca en geç 60 gün içinde karara bağlanır. Vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Vali mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp İl Genel Meclisi'ne sunar. Vali görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde vali yardımcılarına yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileriyle ilçelerde kaymakamlara devredebilir. İl çevre düzeni planı. Valinin koordinasyonunda büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. İl özel idaresinin gelirleri şunlardır. Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. Genel bütçe vergi gelirinden ayrılan paylar. Bakanlar Kurulu bu oranın 2 katına kadar artırmaya veya kanun haddine kadar indirmeye yetkilidir. İller gelişmişlik kat sayılarına göre en az gelişmiş ilden en çok gelişmiş ile doğru ve eşit sayıda ili içeren 5 gruba ayrılır. İlin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Gelirlerin toplanmasını ve harcamaların yapılmasına izin verir. Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının 1. gününden önce İl Genel Meclisi'ne sunar. İl Genel Meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. bütçe tasarısının süresi içinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirir. İçişleri Bakanlığı'nın 30 gün içinde vereceği karar kesindir. İl özel idaresi bütçesinin ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır. Köy, insanların toplumsal bir varlık olmalarından ve bir arada yaşama ihtiyaçlarından doğan doğal bir yerleşme birimidir. Örneğin 1858 tarihli bir talimat ile Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idare bölümleri eyalet, liva, kaza ve kariyelerden, köylerden oluşturulmuştur. Köylere ait ayrıntılı hükümler ilk olarak 1864 tarihli Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesinde yer almıştı. 1876 tarihinde köylerde Avrupa ülkelerindeki özellikle Fransa'daki örneklerine benzer bir örgüt oluşturmak amacıyla İdare-i Nevahi, Nahiyeler İdaresi adlı yeni bir nizamname daha düzenlenmiştir. 1924 tarihli kanun köylere ilk kez tüzel kişilik kazandırmış ve halen de yürürlükte olan bir kanundur. Köyün 3 ayrı tanımını şu şekilde görmekteyiz. Nüfusu 2000'den aşağı yurtlara köy denir. Madde 1. Cami, mektep, otlak, yaylak ve baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler. Madde 2. Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve iş bu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna şahsi manevi denir. Madde 7. Bir veya birden fazla köyün, köy ihtiyar meclisini kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallenin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu ya da valiliğin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda valinin bildirimi üzerine mahalle seçim kurulları 15 gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Herhangi bir köyün köy kanununun uygulama alanına girebilmesi için nüfusun 150'den yukarı olması gerekmektedir. Türkiye'de nüfusu 150'nin altında olup mezra, kom, divan, oba diye adlandırılan çok küçük yerleşme birimleri de vardır. Köylerin danışma ve karar organı köy derneği ile ihtiyar meclisi, yürütme organı ise muhtardır. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyeliğini seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasından oluşan bir organdır. İhtiyar meclisi köye ait işleri görüşüp yürütmeye ilişkin kararlar alan ve bunları denetleyen bir organdır. Nüfusu 1000'den az olan köylerde 8, 1000'den fazla olan köylerde ise 12 üye seçilir. Doğal üyeler ise köyün imamı, köyün öğretmeni veya baş öğretmeni, şahit varsa 1. sınıf ebelerle 1. sınıf sağlık memurlarıdır. Köy kanununa göre muhtar hem merkezi yönetimin köydeki temsilcisi hem de yerel yönetim birimi olan köy yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Köy muhtarları seçilme niteliğine sahip köy halkı arasından köylü seçmenler tarafından seçilir. Ayrıca en az 6 aydan beri köyde yerleşmiş olması gerekmektedir. Merkezi yönetimin köyler üzerindeki idari vesayeti köy organlarına ve personeli ile köy organlarının karar ve uygulamaları üzerinden görülmektedir. Vesayet makamı ise vali ve kaymakam gibi yerel mülki amirlerdir. İsteğe bağlı görevlerin köylünün yarısından çoğunun istememesiyle köy derneği kararı vali ve kaymakamların onayı ile zorunlu görevler arasına alınması mümkün kılınmıştır. Köy gelirleri arasında önemli bir yer tutan imece köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden bir kavramdır. Salma bir tür vergidir. Dağıtma vergileri sınıfına giren bir yükümlülüktür. Köy gelirleri, köy işlerini gören köyün aylıklı personelinin aylık ve yıllıklarıyla köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse uygulanacak bir gelirdir. Köy bütçesi muhtarın başkanlığında ihtiyar meclisi tarafından hazırlanır. Kaymakam veya vali onaylamadan önce düzeltme yapabilir veya ihtiyar meclisine yaptırabilir. Bütçenin yürütücüsü muhtardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin il özel idaresinden farklarından biri değildir? A. İl genel idaresi merkezi yönetimin bir kademesidir. B. İl genel idaresi yetki genişliğine göre yönetilir. C. İl genel idaresi taşra örgütü olarak kabul edilir. D. İl genel idaresi üzerinde hiyerarşik denetim olması. E. İl genel idaresinin yerel yönetim olması. Yanıt E. İl genel idaresi merkezi yönetimin taşra örgütü olup yetki genişliğine göre yönetilir. 2. İlin en büyük mülki amiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Belediye başkanı, B. Vali, C. Kaymakam, D. Muhtar, E. İçişleri Bakanı. Yanıt B. İlin en büyük mülki amiri validir. 3. Merkezi yönetimin il özel idaresi üzerinde uyguladığı denetime ne ad verilir? A. İdari vesayet, B. Hiyerarşik denetim, C. İş denetim, D. Dış denetim, E. Yüksek denetim. Yanıt A. Merkezi yönetimin il özel idaresi üzerinde uyguladığı denetime idari vesayet denir. 4. İl özel idaresinin yapılanması hangi ülkeden örnek alınmıştır? A. Almanya, B. İtalya, C. Fransa, D. Hollanda, E. ABD. Yanıt C. İl özel idaresinin yapılanması Fransa'dan örnek alınmıştır. 5. Yerel yönetimlerin en yüksek devlet memuruna ne ad verilir? A. Genel müdür, B. Daire başkanı, C. Şube müdürü, D. Mülki idare amiri, E. Daire amiri. Yanıt D. Mülki idare amiri yerel yönetimlerde en yüksek devlet memurudur. 6. Türkiye'de kaç il özel idaresi bulunmaktadır? A. 70, B. 75, C. 52, D. 80, E. 81. Yanıt E. Türkiye'de 81 il özel idaresi bulunmaktadır. 7. Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerle beraber il özel idarelerin sayısı kaça inecektir? A. 70, B. 75, C. 52, D. 80, E. 81. Yanıt C. Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra il özel idaresinin sayısı 81'den 52'ye düşecektir. 8. 2012 tarihinde yayınlanan 6360 sayılı kanuna göre yapılacak mahalli idareler seçiminden sonra büyükşehir belediye sayısı kaça yükselecektir? A. 16, B. 20, C. 25, D. 29, E. 30. Yanıt D. 2012 tarihinde yayınlanan 6360 sayılı kanuna göre ilk yapılacak mahalli idare seçimlerinde büyükşehir belediye sayısı 29'a yükselecektir. 9. 1913 tarihli kanun yürürlükten kaldırılarak 5302 sayılı il özel idaresi kanunu hangi yıl yürürlüğe girecektir? A. 2001, B. 2005, C. 2006, D. 2007, E. 2008. Yanıt B. 1913 tarihli kanunun yürürlükten kaldırılarak 5302 sayılı il özel idaresi kanunu 2005'te yürürlüğe girmiştir. 10. İl özel idarelerinin idari ve mali özelliğe sahip kurumlar oldukları ilk kez hangi kanunla açıkça ifade edilmiştir? A. 1913 sayılı kanun, B. 5359 sayılı kanun, C. 5302 sayılı kanunun, D. 3360 sayılı kanun, E. 6360 sayılı kanun. Yanıt C. İl özel idarelerinin idari ve mali özelliğe sahip kurumlar oldukları 5302 sayılı kanunla ilk kez kabul edilmiştir. 11. Türkiye'de yerel yönetimler esas itibariyle ne zaman kurulmuştur? A. Cumhuriyet dönemi, B. İkinci Dünya Savaşı sonrası, C. Birinci Dünya Savaşı sonrası, D. 1854 Kırım Savaşı sonrası, E. 1789 Fransız Devrimi sonrası. Yanıt D. Türkiye'de yerel yönetimler 1839'da Tanzimat Fermanı'nı izleyen dönemde ve esas itibariyle 1854'teki Kırım Savaşı sonrasında kurulmuştur. 12. Batı'da kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetimler hangi olay sonrasında kurulmuştur? A. Cumhuriyet dönemi, B. İkinci Dünya Savaşı sonrası, C. Birinci Dünya Savaşı sonrası, D. 1854 Kırım Savaşı sonrası, E. 1789 Fransız Devrimi sonrası. Yanıt E. Batı'da kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetimlerin doğması 1789 Fransız Devrimi sonrası olmuştur. 13. Türkiye'de kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları seçimle iş başına gelen yerel yönetimlerin doğması ne zaman olmuştur? A. Cumhuriyet dönemi, B. İkinci Dünya Savaşı sonrası, C. Birinci Dünya Savaşı sonrası, D. 1854 Kırım Savaşı sonrası, E. 1789 Fransız Devrimi sonrası. Yanıt A. Türkiye'de kamu tüzel kişiliğine sahip ve seçimle iş başına gelen yerel yönetimleri kurulması Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlamaktadır. 14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1854 öncesi dönemde sadece yerel hizmetleri görmekle yükümlü bir birim olmamasının nedenlerinden biri değildir? A. İdari yapı, B. Toprak rejimi, C. Maliye düzeni, D. Vakıf düzeni, E. Ekonomik düzen. Yanıt E. 1854 öncesi dönemde Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadece yargı hizmetleri görmekle yükümlü bir birim olmamasının nedenleri idari yapı, toprak rejimi, maliye, vakıf düzeni ve katılık durumudur. 15. Hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda vilayet düzeninin oluşturulmasında önemli bir adım olarak kabul edilir? A. 1854 Kırım Savaşı, B. 1856 İslahat Fermanı, C. 1864 Teşkili Vilayet Nizamnamesi, D. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu, E. İkinci Dünya Savaşı. Yanıt B. Vilayet düzeninin oluşturulmasında 1856'da ıslahat fermanının önemli bir adım olduğu kabul edilir. 16. Bugünkü il özel idaresinin yasal temeli hangisiyle atılmıştır? A. 1854 Kırım Savaşı, B. 1856 ıslahat fermanı, C. 1864 Teşkili Vilayet Nizamnamesi, D. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu, E. 2. Dünya Savaşı. Yanıt C. Bugünkü il özel idaresinin yasal temeli, Tanzimat Fermanı'nın üzerinden 25 yıl geçtikten sonra 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile atılabilmiştir. 17. Vilayet yönetimindeki ilk kurul uygulamasına ne ad verilir? A. Belediye Meclisi, B. İl Genel Meclisi, C. Belediye Encümeni, D. Muhassaslık Meclisleri, E. İl Encümeni. Yanıt D. Muhassallık Meclisleri vilayet yönetimindeki ilk yerel kurul uygulamasıdır. 18. Vilayetlerin özel bir yerinden yönetim birimi haline getirilmeleri yasal yönden ilk olarak hangi anayasa ile kabul olunmuştur? A. 1876, B. 1921, C. 1924, D. 1961, E. 1982. Yanıt A. Vilayetlerin özel bir yerinden yönetim birimi haline getirilmeleri yasal yönden ilk olarak 1876 tarihli anayasa ile kabul olmuştur. 19. İl özel idaresinin başı ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? A. İl encümeni, B. İl genel meclisi, C. Vali, D. Belediye başkanı, E. Kaymakam. Yanıt C. İl özel idaresinin başı ve yürütme organı validir. 20. 1. İl genel meclisi, 2. Vali, 3. İl encümeni. Yukarıdakilerden hangileri il özel idaresinin organlarını oluşturur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1, 2 ve 3, E. 2 ve 3. Yanıt D. İl özel idarelerinin organları vali, il genel meclisi ve il encümenidir. 21. İl özel idaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? A. İl encümeni, B. İl genel meclisi, C. Vali, D. Belediye başkanı, E. Kaymakam. Yanıt B. İl özel idaresinin karar organı, İl Genel Meclisi seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 22. İl özel idaresinin bütçe ve kesin hesabını kabul etmek aşağıdakilerden hangisini görebilir? A. Vali, B. İçişleri Bakanı, C. Maliye Bakanı, D. TBMM, E. İl Genel Meclisi. Yanıt E. İl özel idaresinin bütçe ve kesin hesabını İl Genel Meclisi kabul etmektedir. 23. İl özel idaresinde borçlanmaya karar verebilen aşağıdakilerden hangisidir? A. Vali, B. İçişleri Bakanı, C. Maliye Bakanı, D. TBMM, E. İl Genel Meclisi. Yanıt E. İl Genel Meclisi, il özel idaresinde borçlanma kararını vermekle görevlidir. 24. İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarını izleyen hangi süre içinde kendiliğinden toplanır? A. 3, B. 5, C. 7, D. 10, E. 15. İl Genel Meclisi, seçim sonuçlarının İlanını izleyen 5. gün kendiliğinden toplanır. 25. İl Genel Meclisi'nin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller hangisi tarafından belirlenir? A. Vali, B. İçişleri Bakanı, C. Maliye Bakanı, D. TBMM, E. İl Genel Meclisi. Yanıt B. İl Genel Meclisi'nin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 26. İl Genel Meclisi'nin toplanması ile ilgili hangisi doğrudur? A. Her ayın ilk haftası, B. Haftada bir gün, C. Haftada iki gün, D. Her ayın ikinci haftası, E. Her ayın üçüncü haftası. Yanıt A. İl Genel Meclisi belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. 27. İl Genel Meclisi'nin gündemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir? A. İl Encümeni, B. Vali, C. İl Genel Meclisi Başkanı, D. İçişleri Bakanı, E. Belediye Başkanı. Yanıt C. İl Genel Meclisi'nin gündemini İl Genel Meclisi Başkanı belirlemektedir. 28. İl Genel Meclisi'nin toplantı ve karar yeter sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Nitelikli çoğunlukla toplanır ve karar alınır. B. Oy birliğiyle toplanıp karar alınır. C. Salt çoğunlukla toplanıp nitelikli çoğunlukla karar alır. D. Salt çoğunlukla toplanıp salt çoğunlukla karar alınır. E. Salt çoğunlukla toplanıp oy birliğiyle karar alınır. Yanıt D. İl Genel Meclisi salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. 29. İl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni kaç gün içinde valiye bildirilir? A1, B3, C5, D7, E15. Yanıt C. İl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni 5 gün içinde valiye gönderilir. 30. Vali hukuka aykırı gördüğü kararları kaç gün içinde gerekçesini de göstererek yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclisi'ne iade edebilir. A3, B5, C10, D15, E7. Yanıt E. Vali hukuka aykırı gördüğü kararları 7 gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclisi'ne iade edebilir. 31. İl Genel Meclisi üyeleri arasından 1 yıl görev yapmak üzere kaç kişilik ihtisas komisyonları oluşturabilir? A. En az 3, en fazla 5. B. En az 1, en fazla 5. C. En az 2, en fazla 3. D. En az 3, en fazla 8. E. En fazla 4, en fazla 10. Yanıt A. İl Genel Meclisi üyeleri arasından 1 yıl görev yapmak üzere en az 3, en fazla 5 kişilik ihtisas komisyonları oluşur. 32. İl Genel Meclisi her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından aşağıdakilerden hangisini oluşturur? A. İhtisas Komisyonu, B. Denetim Komisyonu, C. Araştırma Komisyonu, D. Meclis Komisyonu, E. Encümen Komisyonu. Yanıt B. İl Genel Meclisi her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısından il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oylar ve üye sayısı 3'ten az 5'ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. 33. İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmesine rastlayan toplantısı en çok kaç gün sürer? A5, B10, C15, D20, E25. Yanıt D. İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmesine rastlayan toplantısı en çok 20 gün sürer. 34. Yerel yönetim sonuçları alındıktan sonra yapılan İl Genel Meclisi toplantısında aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? A. Büyükşehir Belediye Başkanı, B. Büyükşehir Belediye Encümeni, C. İdari Yargı Birimi, D. İçişleri Bakanı, E. En Yaşlı Üye. Yanıt E. Yerel yönetim sonuçları alındıktan sonra yapılan İl Genel Meclisi toplantısına En Yaşlı Üye başkanlık eder. 35. İl Genel Meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirmesi üzerine aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesine karar verebilir? A. İçişleri Bakanı, B. TBMM, C. Sayıştay, D. Danıştay, E. Maliye Bakanı. Yanıt D. İl Genel Meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirmesi üzerine Danıştay üyeliğin düşmesine karar verir. 36. Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisi'nin feshini gerektiren bir durumdur? A. Kendisine kanunla verilen görevleri yerine getirmesi, B. Toplantı zamanında toplanması, C. Toplantı yerinde toplanması, D. İl özel idaresine ait işleri yapması, E. Görevleriyle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alması. Yanıt E. İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alınması durumunda İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile İl Genel Meclisi feshedilir. 37. İl Genel Meclisi'nin feshedilmesi aşağıdakilerden hangisinin bildirisi ve kararı ile olmaktadır? A. İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay'ın kararı, B. İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Sayıştay'ın kararı, C. Maliye Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay'ın kararı, D. Bakanlar Kurulu'nun bildirisi ve Sayıştay kararı, E. Bakanlar Kurulu'nun bildirisi ve Danıştay kararı ile. Yanıt A. İl Genel Meclisi'nin feshedilmesi İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay'ın kararı ile olur. 38. Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisi'nin boşalma nedenlerinden biri değildir? A. Danıştay tarafından feshedilmesi. B. Meclis üye tam sayısının yarısından aşağıya düşmesi. C. İl özel idaresi ile ilgili karar alınması. Geçici olarak görevden uzaklaştırılması. E. Meclis üye tam sayısının yarısından fazlasının tutuklanması. Yanıt C. İl özel idaresi ile ilgili karar alınmadığı zaman meclisin feshi yoluna gidilebilir. 39. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir? A. Bütçe kesin hesabını incelemek. B. Kamulaştırma kararı almak. C. Öngörülmeyen giderlerin harcama yerlerini belirlemek. D. Kanunda öngörülen cezaları vermek. E. Borçlanmaya karar vermek. Yanıt E. İl özel idaresinde borçlanmaya karar vermek İl Genel Meclisi'nin görevlerinden biridir. 40. Vali kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? A. İl Genel Meclisi Başkanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Maliye Bakanlığı, D. İlgili İdari Yargı Birimi, E. Başbakanlık. Yanıt D. Vali kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için ilgili idari yargı birimine başvurur. 41. Vali kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak ilgili idari yargı mercine yürütmeyi durdurma talebiyle kaç gün içinde başvurur? A5, B10, C15, D30, E60. Yanıt B. Vali kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak ilgili idari yargı mercine yürütmeyi durdurmayı talebiyle 10 gün içinde başvurur. 42. Valinin encümen kararlarına itirazı Danıştay'ca kaç gün içinde karara bağlanır? A5, B10, C15, D30, E60. Yanıt E. Valinin encümen kararlarına karşı itirazını Danıştay 60 gün içinde karara bağlar. 43. Aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve yetkilerinden biri değildir? A. İl özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek. B. İl özel idaresinin bütçesini hazırlamak. C. İl encümenine başkanlık etmek. D. Kanunda öngörülen cezaları vermek. E. İl özel idaresi personelini atamak. Yanıt D. Kanunda öngörülen cezaları vermek il encümeninin görevlerinden biridir. 44. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi gelirlerinden biri değildir? A. Vergi, B. Resim, C. Salma, D. Harç ve katılma payları, E. Genel bütçe belge gelirlerinden ayrılan pay. Yanıt C. İl özel idaresi gelirleri vergi, resim, harç ve katılma payları ile genel bütçe belge gelirinden ayrılan paydır. 45. İl özel idarelerine genel bütçe vergi gelirinin ayrılan pay yüzde kaçtır? A. %2, B. %1.15, C. %1.18, D. %2, E. %0.5. Yanıt B. İl özel idarelerine genel bütçeden ayrılan pay %1.15'tir. 46. İl özel idarelerine Mart 2014 seçimlerinden sonra genel bütçe vergi gelirinin ayrılacak pay yüzde kaçtır? A. %2, B. %1.15, C. %1.18, D. %2, E. %0.5. Yanıt E. Mart 2014 seçimlerinden sonra il özel idarelerine ayrılacak pay %0.5'tir. 47. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin gelirlerinden biri değildir? A. Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. B. Faiz ve ceza gelirleri. C. Bağışlar. D. İl düzeyinde toplanan vergi tahsilatının %5'i. E. Her türlü iştirak, girişim ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. Yanıt D. İl özel idaresinin gelirleri, genel ve özel bütçeden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira satış gelirleri, tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak gelirleri, diğer gelirlerdir. 48. İl özel idaresinin bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? A. Vali, B. İl Genel Meclisi, C. İl Encümeni, D. İçişleri Bakanı, E. Maliye Bakanı. Yanıt A. İl özel idaresinin bütçesini vali hazırlar. 49. Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında aşağıdakilerden hangisine sunulur? A. Vali, B. İl Genel Meclisi, C. İl Encümeni, D. İçişleri Bakanı, E. Maliye Bakanı. Yanıt C. Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. 50. İl özel idaresinin bütçesinin kesinleşmemesi halinde vali görüşüyle birlikte durum aşağıdakilerden hangisine bildirilir? A. Vali, B. İl Genel Meclisi, C. İl Encümeni, D. İçişleri Bakanı, E. Maliye Bakanı. Yanıt D. İl özel idaresinin bütçesinin kesinleşmemesi halinde vali görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirir. İçişleri Bakanlığı'nın 30 gün içinde vereceği karar kesindir. 51. İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhasebe yetkilisi, B. Gerçekleştirme görevlisi, C. Harcama yetkilisi, D. Sayman, E. Tahakkuk memuru. Yanıt C. İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 52. İlçelerde harcama yetkisini aşağıdakilerden hangisi kullanır? A. Vali, B. Kaymakam, C. Bucak müdürü, D. Muhtar, E. İl müdürlükleri. Yanıt B. İlçelerde harcama yetkisini kaymakam kullanır. 53. Vali, kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda belirtilmiş biçimde stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen saptamaların nedenlerini açıklayan hangi belgeyi hazırlamalıdır? A. Genel uygunluk bildirimi, B. Kesin hesap kanunu, C. Hazine kesin hesabı, D. Gelir kesin hesabı, E. Faaliyet raporu. Yanıt E. Vali, kamu mali yönetimi ve kontrol konusunda belirtilen biçimde stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetler ve performans ölçütleriyle ilgili faaliyet raporu hazırlar. 54. İnsanların toplumsal bir varlık olmalarından ve bir arada yaşama ihtiyaçlarından doğan doğal yerleşme birimi hangisidir? A. Köy, B. İlgenel İdaresi, C. Taşra, D. Bucak, E. Kasaba. Yanıt A. Köy, insanların toplumsal bir varlık olmalarından ve bir arada yaşama ihtiyaçlarından doğan bir yerleşim birimidir. 55. Aşağıdakilerden hangisi 1858 tarihli bir talimat ile Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idare birimlerinden biri değildir? A. Eyalet, B. Liva, C. Kaza, D. Kariyerler, Köy, E. Belediye. Yanıt E. 1858 tarihli talimat ile Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idare bölümleri eyaletler, liva, kaza ve kariyelerden oluşur. 56. İdare-i Nevahi, Nahiyeler İdaresi köylerde Avrupa ülkelerindeki örneklere benzer oluşturmak amacıyla ne zaman düzenlenmiştir? A. 1864, B. 1882, C. 1876, D. 1924, E. 1961. Yanıt C. 1876 yılında köylerde Avrupa ülkelerindeki örneklerine Fransa benzer bir örgüt oluşturmak amacıyla İdare-i Nevahi adlı yeni bir nizamname düzenlenmiştir. 57. Köylere ilk tüzel kişilik ne zaman ve hangi kanunla kazandırılmıştır? A. 1864 Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesi, B. 1876 Nahiyeler İdaresi, C. 1924-442 sayılı kanun, D. 2005-5339 sayılı kanun, E. 2006-5018 sayılı kanun. Yanıt C. 1924 tarihli 442 sayılı köy kanunu ile köylere ilk kez tüzel kişilik kazandırılmıştır. 58. Aşağıdakilerden hangisi köyün özelliklerinden biri değildir? A. Nüfusu 2000'den aşağı yurtlardır. B. Cami, mektep, otlak, yaylak ve bataklık gibi ortak malları vardır. C. Bir yerden götürülebilen veya götürülmeyen mallara sahiptir. D. Nüfusu 5000'den fazla olan yerlerdir. E. Kendisine verilen işleri yapan başlı başına varlıktır. Yanıt D. Nüfusu 2000'den az olan yerlere köy denir. 59. Bir köyün nüfusu 5000 üzerinde olsa da belediye oluncaya kadar hangi statüde kalmaktadır? A. Kaza, B. Köy, C. Bucak, D. Kasaba, E. İlçe. Yanıt B. Bir köyün nüfusu 5000 üzerinde oluncaya kadar köy statüsünde kalmaktadır. 60. Köyün bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve kanunla kendisine verilen işleri yapan, başlı başına bir varlık olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkezden yönetim, B. Yerinden yönetim, C. Şahsi manevi, D. Mali tevzin, E. İdari vesayet. Yanıt C. Köyün bir yerden götürülebilen veya götürülmeyen mallara sahip olan ve kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlık olmasına şahsi manevi denir. 61. Bir veya birden fazla köyün belediyeye dönüşmesi aşağıdakilerden hangisiyle olur? A. Müşterek kararname, B. Bakanlar Kurulu'nun kararı, C. Maliye Bakanlığı'nın kararı, D. Sayıştay kararı, E. TBMM onayı. Yanıt B. Bir veya birden fazla köyün belediyeye dönüştürmesi müşterek kararnameyle olur. 62. Aşağıdakilerden hangisi nüfusu 150'nin altında olan çok küçük yerleşim birimlerinden biri değildir? A. Mezra, B. Kom, C. Divan, D. Oba, E. Köy. Yanıt E. Türkiye'de nüfusu 150'nin altında olan çok küçük yerleşim birimleri Mezra, Kom, Divan ve Oba'dır. Köyün nüfusunun 150'den yukarı olması gerekir. 63. Köylerin danışma ve karar organı hangisidir? A. Vali, B. Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi, C. Muhtar, D. Kaymakam, E. Belediye Başkanı. Yanıt B. Köylerin danışma ve karar organı Köy Derneği ile İhtiyar Meclisi'dir. 64. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyelerini seçme hakkı olan kadını ve erkek köylülerin toplanmasından oluşan köy organına ne ad verilir? A. Köy Derneği, B. İhtiyar Meclisi, C. Muhtar, D. Vali, E. Kaymakam. Yanıt A. Köy Derneği, köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasından oluşur. 65. Aşağıdakilerden hangisi köy derneğinin görevlerinden biri değildir? A. Muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmek, B. Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirmek, C. İmamı tayin etmek, D. Muhtar veya ihtiyar meclisi üyeleri arasında çıkan davalarda köyü temsil edecek kişiyi seçmek, E. Salmanın miktarını belirlemek. Yanıt E. Salmanın miktarını belirlemek, ihtiyar meclisi belirlemektedir. 66. Köyle ilgili işleri görüşüp yürütmeye ilişkin kararları alan ve bunları denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy Derneği, B. İhtiyar Meclisi, C. Muhtar, D. Vali, E. Kaymakam. Yanıt B. İhtiyar Meclisi köye ait işleri görüşüp yürütmeye ilişkin kararlar alan ve bunları denetleyen bir organdır. 67. Aşağıdakilerden hangisi köyün doğal üyelerinden biri değildir? A. Köyün imamı, B. Köyün öğretmeni, C. muhtar, D. birinci sınıf ebeler, E. birinci sağlık memuru. Yanıt C. Köyün doğal üyeleri, köyün imamı, öğretmeni veya baş öğretmeni, birinci sınıf ebeler veya sağlık memuru. 68. Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi hem de yerel yönetim birimi olan köyün başı ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy derneği, B. İhtiyar meclisi, C. muhtar, D. vali, E. kaymakam. Yanıt C. Köy kanununa göre muhtar hem merkezi yönetimin köydeki temsilcisi hem de yerel yönetimin birimi olan köyün başı ve yürütme organıdır. 69. Köy üzerindeki idari vesayet makamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhtar, B. Vali ya da kaymakam, C. İçişleri Bakanı, D. Belediye Başkanı, E. Maliye Bakanı. Yanıt B. Köy üzerindeki idari vesayet makamı vali ve kaymakam gibi yerel mülki idare amirleridir. 70. Aşağıdakilerden hangisi köyün zorunlu görevlerinden biri değildir? A. Temizlik, B. Sağlık, C. Tarım, D. Bayındırlık, E. Çamaşırlık yapmak. Yanıt E. Çamaşırlık yapmak isteğe bağlı görevlerden biridir. 71. Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırmasına ne ad verilir? A. İmece, B. Salma, C. Bakaya, D. Bağışlar, E. Harç. Yanıt A. İmece köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak çalıştırmasını ifade eder. 72. Köy gelirlerinin köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse uygulanacak gelire ne ad verilir? A. İmece, B. Salma, C. Bakaya, D. Bağışlar, E. Harç. Yanıt B. Salma bir tür vergidir. Dağıtma sınıfına giren bir yükümlülüktür. 73. Aşağıdakilerden hangisi muhtarın köy kanununda devlet işleri olarak nitelendirilen görevlerinden biri değildir? A. Vergi memurlarına yardımcı olma. B. Salgın hastalıkları hükümete haber verme. C. Kanunları halka ilan etme. D. Asker toplama. E. Borçlanmaya karar vermek. Yanıt E. Muhtarın köy bütçesiyle ilgili borçlanma yetkisi yoktur. 74. Aşağıdakilerden hangisi köyün gelirlerinden biri değildir? A. İmece, B. Salma, C. Emlak vergisi, D. Bakaya, E. Bağışlar. Yanıt C. Emlak vergisi belediyelerin gelirlerinden biridir. 75. Köy bütçesini aşağıdakilerden hangisi hazırlar? A. Vali veya kaymakam, B. İçişleri Bakanı, C. Belediye Başkanı, D. Muhtarların Başkanlığında İhtiyar Meclisi, E. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Yanıt D. Köy bütçesini muhtarın başkanlığında İhtiyar Meclisi hazırlar. 76. Köy bütçesini aşağıdakilerden hangisi onaylar? A. Vali veya kaymakam, B. İçişleri Bakanı, C. Belediye Başkanı, D. Muhtarların Başkanlığında İhtiyar Meclisi, E. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Yanıt D. Köy bütçesini vali veya kaymakam hazırlar. 7. ayrımın sonu. Sayfa 98.